Ayrım 26.
Dipnot 9. Ergin, adı geçen eser. Cilt 2. Sayfa 274. 299-300. Harp okulunda böylece başlayan gelenek 1890 yıllarına kadar sürmüş ve öğrencileri fakir ve orta halli çocuklarla subay çocuklarından oluşmuştur. Zengin çocukları askeri okullara 1889 yılından sonra girmeye başlamıştır. Bu tarihte askeri okulların bazılarında özel zadegan sınıfları açılmıştır. Harbiye ve Kuleli İdadisi'nde açılan bu sınıfların yemekhaneleri, yatakhaneleri, istirahat ve eğlence yerleri halk çocuklarınkinden ayrıydı. Kişizadeler sabahları özel arabaları ile okula gelmiş, canları istedikçe akşamları da arabaları gelip onları gece yatısı için gene evlerine götürmüştür. Küçük bir azınlığın bu ayrıcalıklı durumu öğrenci çoğunluğunun nefretini ve kızgınlığını çekmekteydi. Okulu bitirdikten sonra zengin çocukları ordunun uzak birliklerine katılmamışlar. İstanbul'da yüksek maaşlı memurluklara verilmişlerdir. Terfiler bir esasa bağlı olmadığı için babalarının hatırı ile bu çocuklar pek erken terfi etmiş, genç yaşlarında paşalıklara kadar yükselmişlerdir. 1908 devrimi ile iktidara gelen subaylar daha okul yıllarından iç yüzünü bildikleri bu zadegan sınıflarını kapatmışlar, haksız terfi edenlerin rütbelerini söz gelimi paşalıktan teğmenliğe kadar indirmişler, bir kısmını da ordudan büsbütün çıkarmışlardır. Mustafa Kemal Selanik'te doğup büyümüştür. Subay olarak ordu saflarına katıldıktan sonra da Selanik'le ilgisini kesmemiş, kısa Suriye görevi sırasında Selanik'i ziyaret etmiş, daha sonra subay olarak gene Selanik'e dönmek olanağı bulmuştur. Selanik, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci büyük kentiydi. Canlı bir ticaret ve sanayi hayatına sahip olan kentin yarı nüfusu Müslüman değildi. Balkan milletlerinin hemen hepsinden şehirde küçük azınlıklar vardı. Müslüman olmayanlar için cennetin zevkleri, Müslümanlar için cehennemin azabı beraber yaşanıyordu. Dipnot 10. Atay Falih Rıfkı, Babanız Atatürk, İstanbul 1955, sayfa 14. Selanik'te geniş, gizli örgütleri olan azınlıklar, özellikle farmasonluk, Abdülhamit'e karşı girişecek her hareketi desteklemeye hazırdı. 3. Ordu Kumandanlığı ve Ordu Genel Müfettişliği Selanik'te idi. Kentte kalabalık bir subay kitlesi vardı. 1903 anlaşması gereğince Selanik'e bir karma Avrupa Jandarma Birliği de gelmişti. Birliğin Fransız, İtalyan, İngiliz, Avusturyalı ve Rus subayları ile Osmanlı subayları kolaylıkla ilişki kurabiliyorlardı. İlde fikir ve sanat hayatı çok canlıydı. Yeni Asır ve Selanik adlı iki gazete yayınlanıyordu. 1896'da Selanik'te çıkmaya başlayan Mütalaa isimli dergi, Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret, Recaizade Ekrem gibi tanınmış kalemlerin yazılarını yayınlıyordu. Milli edebiyat akımına öncülük eden Mehmet Emin, ilk şiirlerini Yeni Asır gazetesinde yayınlamıştı. 1904'te gene burada yayınlanmaya başlayan Çocuk Bahçesi isimli dergi, geniş bir edebiyat okuluna öncülük etmişti. Mehmet Emin'in şiirlerini yayınlamak, onlarla beraber ve onlara karşı fikirleri sayfalara açmakla bu dergi, milli edebiyat akımının ilk organı haline gelmişti. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Ömer Naci de bu derginin yazı ailesi arasında idi. Çocuk Bahçesi'nin onun bir yazısı üzerine kapatıldığını biliyoruz. Selanik'in İstanbul'dan uzak olması orada hafiye korkusunu azaltıyordu. Yazılarını İstanbul'da yayınlamaktan çekinenler Selanik'e yollamakta bir sakınca görmüyorlardı. Kentin geniş parkları, modern gazinoları, otel ve kıraathaneleri genç subayların toplanmasına, bir araya gelip tartışmalar yapmasına uygundu. Selanik'te akşamları daireden çıkınca arkadaşlarla oranın ünlü gazinolarından Olimpos ve Yanya'da toplanır, yazın Beyaz Kule bahçesinde buluşur, memleket işlerinden bahsederdik. Hürriyet ilanından 1-2 yıl önce Selanik'e gittim. Hamit devrinin istibdadından Selanik'te eser yoktu. Vardar Kıraathanesi'nin sandalyelerine birer ikişer gelen genç subaylar hiç çekinmeden günün tehlikeli politika konularını konuşurlardı. Dipnot 11. Erkin Behiç, Atatürk'e ait hatıralar. Belleten. C20 1956. Sayfa 599. Böyle bir çevrede yetişen Mustafa Kemal'in çocukluk yılları üzerinde Rumeli'de bozulan düzenin, Türk ailelerin Sırp ve Bulgar çeteleri elinden çektiği çileli hayatın da etkili olmalıdır. Onun yetiştiği yıllarda Rumeli'de Türkler için rahat kalmamıştı. Karanlıkla beraber hangi Türk evinin basılacağı, hangi Müslümanın dağa kaldırılacağı, hangi zenginin öldürüleceği kestirilemiyordu. Selanik, hürriyet kıvılcımlarının saçıldığı bir devrim öncesi havası yaşıyordu. Makedonya, kan ve ateş içindeydi. Bulgar, Sırp ve Ulah çeteleri ile her gün karnı çarpışmalar oluyordu. Makedonya, genç subaylarımız için ateş okulu idi. Dipnot 12. Ali Fuat Erden, Atatürk, İstanbul 1952. Sayfa 10. Mustafa Kemal'in ailesi de bu çetelerden yakasını kurtaramamıştır. Eşkıyal çeteciler, Ali Rıza Efendi'nin birkaç kere yolunu kesmiş, hayatını tehdit etmiş, kerestelerini yakmış, işlerinin bozulmasına neden olmuşlardır. Şevket Süreyya, bu çetelerin çocuk ruhu üzerindeki etkilerini anlatıyor. O zamanki Avrupa Türkiye'sinde, yani bütün Rumeli'nde olduğu gibi, bizim sınır şehrimiz Edirne'de de çeteler, komitacılar karnışıp duruyordu. Bunlar, yarı haydut, yarı politikacı, Rum, Bulgar çeteleri idi. Zaman zaman köyleri, çiftlikleri basarlar, harmanları, ağılları ateşe verirler, dağa adam kaldırırlardı. Uzaktan bir duman belirip veya bir takım silah sesleri duyulunca mahallemizin sokakları hemen boşalırdı. Biz oyunlarımızı keserdik. Kadınlar çocuklarını evlerine alır, kapılarını kilitlerlerdi. O saatlerde işlerinden dönen, bir bakıma sakin görünen erkekler hakikatte dalgın ve düşünceliydiler. Kadınlar gece misafirliklerde toplanmaya başlayınca önce küçük dedikodular yapılır, sonra hemen çete ve komita hikayelerine geçilirdi. Bunların hepsi korkunç ve esrarlı hikayelerdi. Biz çocuklar bu kenar mahallenin odacıklarını dolduran kadın grupları arasında analarımızın dizlerine yapışarak, eteklerine gömülerek anlatılanları korkulu gözlerle dinlerdik. Çeteci her yerde, her kıyafette görülebilirdi. Kadınlar bize nasihat ederdi. Çocuklar eğer çeşmede altın bulursanız almayın çünkü o tuzaktır. Onun altına çeteler mutlaka bomba koymuştur. Dokununca patlar parçalanırsınız. Mahalle çocuklarının oyunları ekseriya kavgalardan, baskınlardan, savaşlardan ibaretti. Bunların başında çetecilik oyunları gelirdi. Bellerimize bıçak, tabanca vazifesini görecek çubuklar, tahta parçaları geçirirdik. Ceplerimize, kuşaklarımıza bomba yerine taşlar doldururduk. Dipnot 13. Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, Ankara, 1959, sayfa 8. Selanik ve Makedonya, yeni yetişen Mustafa Kemal'in kumaşını dokumak bakımından, onun hayatında yukarıda belirtilen yazıları ile baskın bir yer tutar. Onun hayatında önemli yeri olan ikinci büyük şehir İstanbul'dur. Zevk ve sefaatin her türlü politika ve alışveriş bayağılıklarının olduğu kadar, dürüstlüklerin ve en özlü fikir akımlarının da merkezi olan bu başkentin onda yaptığı ilk şaşırtıcı etki bu taşralı delikanlıyı içkiye çekmesi olmuştur. Fakat Mustafa Kemal kendisine çabuk toplamış, derslerine ve çalışmalarına dönebilmiştir. Onun siyasi akımlarla ilgi kurması, gizli çalışmalara hazırlanması İstanbul'da olmuştur. Mustafa Kemal'in kişiliği üzerinde duranlar kadar yakın dostları da hep onun çevresine etkilerini belirtmişlerdir. Onun büyüklüğüne toz kondurmamak endişesiyle olacak, hiç kimse arkadaşlarının ve dostluk çevresinin Mustafa Kemal üzerinde ne gibi etkiler yaptığını açıklamamıştır. Oysa çocuğun ve öğrencinin yetişmesinde, kişiliğinin oluşumunda, hatta okuyacağı kitapların seçilmesinde, okuldan ve aileden çok arkadaşlarının rol oynadığını bilinmektedir. Mustafa Kemal'i bu doğrunun dışına çıkarmak için bir neden yoktur. Aksine onun çoğu fikirleri çevresindekileri konuşturarak aldığını, onları tartışarak olgunlaştırdığını biliyoruz. Fahri Rıfkı Atay diyor ki, Atatürk'ün bir adeti vardı, fikir kaynaklarını eser ve kişi olarak açıklamamak. O çok okur ve çok dinlerdi. Devrimlerinin çoğu, mesela Medeni Kanun, Latin harfi, sofrasında dinlediklerinden ilham alarak karar vermiş oldukları arasındadır. Dipnot 14. Atay'ın bize yazdığı 23.2.1962 tarihli özel mektubundan. Mustafa Kemal'in arkadaşları arasından ona etkisi bakımından ilgimizi çeken ilk isim Ömer Naci'dir. Mustafa Kemal'in Ömer Naci ile tanışması ve dostluğu daha Manastır İdadisi'nde öğrenciyken başlıyor. Mustafa Kemal'e şiir ve edebiyat dünyasının ve istibdat düşmanı yasak kitapların kapısını açan o olmuştur. Ömer Naci, Bursa İdadisi'nden kovularak Manastır'a gelmişti. Atak, ateşli, gözünü budaktan sakınmayan bir gençti. Sicilli Osmani onun hakkında aşağıdaki bilgiyi veriyor. Askeriyeden yetişmiştir. 1314 yani 1896-97'de Servet-ü Fünun dergisinde şiirler yayınlamaya başlamıştır. İnce duygulu ve parlak muhayyeli bir şair olduğu şiirleri gösterir. Cumhuriyet ve hürriyet mücadelelerine katılmış ve Avrupa'da 1-2 yıl kalarak işle ve kalemle de bu yolda hizmet eylemiştir. Meşrutiyetten sonra Ömer Naci Bey, hürriyet ve meşrutiyetin, daha doğrusu zavallı kalmış İslamiyet'in coşku dolu bir hatip olmuştur. Gerçekten de Doğu ve Batı'nın farklarını, meziyet ve kusurlarını yüksek harsı sayesinde pek iyi anlamıştı. Bu derece mert tabiatlı bir şair ve hatip bulmak zordur. Mücahit ve vatanperver namlarına cidden hak kazanmıştı. Her zaman, her yerde zulüm ve istibdada karşı mazlum ve zayıfa taraftar çıkmıştır. Vefatı, Kerkük Savaş cephesinde aldığı bir hastalık yüzünden olmuştur. Dipnot 15, Sicilli Osmani, Cilt 4, sayfa 474. Ömer Naci Bey, Fransa'ya Jön Türklerle Selanik İttihat ve Terakki Cemiyeti arasında bir anlaşma sağlamak ve bağ kurmak için gönderilmiştir. Ömer Naci'nin yazıları, kendisinin Fransızca bildiğini, Fransız devrimi tarihini okuduğunu ve bu devrimcilere hayranlık duyduğunu açıkça göstermektedir. Bacon'ın Marifeti Şakir'dir Rıza Tevfik Bey'e başlıklı yazısından bir parçayı aşağıya alıyoruz. Fakat bakınız bir kere, insaf ile bakınız azizim. Ortada insaniyeti tahrip eden tırnaklar, vicdanları inleten facialar var. Şan ve şeref dolu bir tarihin ebediyen topraklara karıştığı saatleri yaşıyoruz. Bütün bunlar sessiz sedasız bir surette ağlayarak, hiçbir imdat ve teselli bulamayarak, elemlerini ilan ederken, sizinle ben karşı karşıya geçmiş neler düşünüyoruz, neler müdafaa ediyoruz. Michelet'in nasihatlerini almaya lüzum yok. Ben ondan daha evvel Mirabeau'nun kalbini dinledim. Dipnot 16. Dilmen İbrahim Necmi. 1905. Edebi Hareketi. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları. Ankara 1943. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayını. Sayfa 58. Bu makale Selanik'te 1905 Edebi Hareketi'nin sözcülüğünü yapan Çocuk Bahçesi dergisinde yayımlanmış ve derginin kapatılmasına neden olmuştur. Armstrong, Mustafa Kemal'in arkadaşlarından söz ederken, onun Fethi Bey'in yardımı ile daha Manastır İdadisi'ndeyken Voltaire'i, Rousseau'yu, Montesquieu ve ansiklopedistleri okuduğunu, Fransız devriminin tarihini öğrendiğini, Mirabeau'yu, Robespierre'i tanıdığını söyler. Bu yargı, Armstrong'dan alınarak Mustafa Kemal'in biyografisinden bahseden başka yazarlar tarafından da tekrar edilir. Fethi Bey ile Mustafa Kemal'in arkadaşlıkları Manastır İdadisi'nde başlamamıştır. Fethi Bey İdadi'de Mustafa Kemal'den bir sınıf ileridir. Ancak ikisi de harp okulunu bitirip Selanik'e atandıktan sonra bir arkadaşlık ilerletmiştir. İdadi sıralarında Mustafa Kemal'in Fransız klasiklerini okuyup anlayacak kadar Fransızcayı bilmediğini, öğrenmek için Frerler Okulu'ndan özel ders aldığını biliyoruz. Onun Fransız devrimi liderlerine hayranlığını belirten hiçbir kaynak yok. Bu hususta Falih Rıfkı Atay'ın verdiği bilgi doğru olmalıdır. Atatürk, Fransız devrimi ile Türkiye'de çıkan eserler ve yazılar çerçevesinde ve sati olarak ilgilenmiştir. Dipnot 17. Atay Falih Rıfkı. Adı geçen özel mektup. Mustafa Kemal'in Manastır İdadisi'nde okuduğu kitaplar Fransızca değil Türkçe yasak kitaplardır. Bunlar Ebu Ziya Kütüphanesi tarafından yayınlanıp 2. Abdülhamit devrinde yasak edilen Namık Kemal'in Vatanı, Rüyası, Magosa Mektupları, İntiba ve Cezmisi, Hamit'in Eşber ve Tezeri, Murat Bey'in Tarihi Umumisi, Ahmet Mithat'ın Üssü İnkılap gibi kitapları olmalıdır. Bunları da Mustafa Kemal, Fethi Bey'in değil, Ömer Naci'nin etkisiyle okumaya başlamıştır. Bununla beraber Fethi Bey'le arkadaşlıklarının Mustafa Kemal üzerinde etkileri olmalıdır. Mustafa Kemal'in Fransızcasını ilerletmeye Fethi Bey'le arkadaşlığı sebep olmuştur. Fethi Bey, sarayla ilgisi olan zengin bir ailedendi. İyi Fransızca biliyordu. Mustafa Kemal'in için Batı kültürü almış bir efendi örneği idi. Daha sonra Sofya Ateşe Militerliği'nde de Mustafa Kemal Fethi Bey ile karşılaşacak ve onun Bulgar kibarlarının konaklarına girmesinde Fethi Bey ile arkadaşlığının yardımı olacaktır. Mustafa Kemal'in hayatında aynı yönde etkisi olan bir arkadaşı da Ali Fuat olmuştur. Mustafa Kemal onun çevresinde eski bir paşa ailesinin konağını, onların geleneklerini ve kültürünü tanımak olanağı elde etmiştir. Bu dostluklar Cumhuriyet'in kuruluşunu izleyen siyasi fırtınalara kadar sürmüştür. Mustafa Kemal kendisini etkileyen insanlardan birine de Şam'da rastlamıştır. Şam'ın tozlu ve karanlık sokaklarında dolaşırken bir gün önüne Mustafa Cantekin isminde bir eski devrimci çıkıvermiştir. Dükkanın rafları Fransız devriminin eserleri ile dolu olan bu eski askeri tıbbiye sürgünü ile Mustafa Kemal hemen anlaşmışlar, dostlukları kısa zamanda gizli bir birlik kurmaya yarayacak kadar kuvvetlenmiştir. Mustafa Kemal'in yetişmesinde Sofya Ateşe Militerliği bir siyasi okul ödevi görmüştür. Bu görevde Mustafa Kemal 1913'ten 1915'e kadar bulunmuştur. Burada Bulgar politika hayatının ileri gelenlerinden çoğu ile ahbaplık kurmuştur. Bulgar Milli Meclisi'nin önemli müzakerelerinin hiçbirini kaçırmamış, oradaki çeşitli siyasi partilerin fikirleri ve parlamento taktikleri hakkında etraflı bilgi edinmiştir. Dipnot 18. Bulgar Milli Meclisi, Sobranya'da bu yıllarda 16 kadar siyasi parti vardı. Bunlar komünist ile en sağcı muhafazakar görüşler arasında dalgalanan siyasi partilerdi. Bulgaristan'da yaşayan 1 milyondan fazla Türk'ü siyasi bir kuvvet haline getirmek Mustafa Kemal'in önemli işlerinden birisi olmuştur. Bu iş onu bir taraftan basına temasa getirmiş, bir taraftan da ona menfaatleri ve siyasi görüşleri farklı olan zümreleri idare edebilmek gibi zor bir liderlik yolu açmıştır. Bulgar fikir ve sanat hayatındaki gelişmeler ve modernleşme hareketleri Mustafa Kemal üzerinde büyük izler bırakmıştır. Bulgar Milli Operası'nın açılışını hayranlık ve kıskançlık duyguları içinde seyretmiştir. Dipnot 19. Deli Orman Altan. Mustafa Kemal Balkanlarda. İstanbul 1958. Sayfa 12. Mustafa Kemal'in hayatı 1909'dan 1922'ye kadar savaş alanlarında geçmiştir. Trablusgarp'ta, Çanakkale cephesinde, Suriye'de, Kafkaslar'da başkumandanlığa kadar varan ağır sorumluluklar yüklenmiştir. Askerliğe olan tutkusu ve mesleğine ayırdığı büyük zaman, yüklendiği ağır sorumluluklar Mustafa Kemal'de zamanı iyi seçmek, gerçekçi olmak, zorlukları ölçerken hayallere kapılmamak gibi değerlerin yerleşmesinde büyük rol oynamıştır. Ayrıca Mustafa Kemal gene bu yüzden memleketin dört bucağını dolaşmak, halkla yakından ilişki kurmak, onun gücünün nelere yetebileceğini anlamak olanağı da bulmuştur. Mustafa Kemal'in Avrupa'yı görmesini sağlayan üç kısa gezisi olmuştur. Bunlardan biri 1910'da askeri bir manevrayı izlemek için Fransa'ya, ikincisi Alman İmparatorunun daveti üzerine Şehzade Vahdettin'in yanında Almanya'ya, üçüncüsü de tedavi için Viyana'ya gitmesi olmuştur. Hepsi kısa süren bu seyahatlerde Mustafa Kemal'in Avrupa fikir ve sanat hayatını yakından tanıdığı, Batı'ya geliştirilen ana fikirlerle temasa geldiği söylenemez. Bununla beraber sadece görünüşü ve insanların birbiriyle ilişkisi çerçevesinde de olsa Avrupa toplumu hakkında bu geziler ona ilk elden bir fikir vermiştir. Böyle yolculuklarda Mustafa Kemal'in kılığı ve kıyafeti bakımından onlardan farklı görünmemeye özel bir dikkat gösterdiği anlaşılıyor. Başındaki fesle alay edilmesi, manevralarda doğru görüşlerine başındaki fes yüzünden önem verilmediğini öğrenmesi kendisinde acı anılar bırakmıştır. Dipnot 20. Atay Falih Rıfkı. Babanız Atatürk. Sayfa 21. Mustafa Kemal'in hayatının büyük bir kısmını cephelerde geçirmesi, onun imparatorluğun fikir ve sanat hayatını yakından tanımasına engel olmuştur. Bununla beraber öğrencilik yıllarında tarih ve edebiyata meraklı olduğunu biliyoruz. Hatta bir ara şiir yazmak hevesine de kapılmış, bazı denemelerde bulunmuş ama öğretmenlerinin şiiri askerlikle bağdaştıramaması üzerine bundan vazgeçmiştir. Yayınlanan birkaç şiiri onun, Namık Kemal'i ve özellikle Fikret'i taklit etmekle işe başladığını gösteriyor. Kaside-i İstibdat isimli şiiri Fikret'in tam bir kopyası gibidir. Zaten çeşitli zamanlarda Mustafa Kemal, Tevfik Fikret'e ve Namık Kemal'e duyduğu hayranlığı açıkça belirtmiştir. Dipnot 21. Yücebaş Hilmi, Tevfik Fikret, sayfa 11-24. Mustafa Kemal'in laik ve devrimci fikirleri üzerinde bu Fikret sevgisinin rolü olup olmadığı araştırılacak bir konudur. Daha sonraları şiir ve edebiyatla ilgisini kesmiş olmakla beraber Mustafa Kemal'in yazı hayatını bırakmadığı görülmektedir. 1909'da katıldığı bir askeri manevra ile ilgili notlarını Cumalı Ordugahı adlı bir kitap halinde yayınlamıştır. Ayrıca General Litzmann'ın iki kitabını da Almanca'dan çevirmiş ve yayınlamıştır. Bunlar Takımın Muhabere Talimi, Bölüğün Muhabere Talimi adlı kitaplardır. Bir ara Mustafa Kemal'in gazeteciliğe merak ettiğini Minber adlı bir gazeteye 1918'de imzasız bazı yazılar yazdığını da biliyoruz. Cumhuriyet'in ilanından sonra da sevdiği yazarlara baş yazılar dikte ettirdiğini biliyoruz. 1920'den sonra Mustafa Kemal'in yetişmesinde yeni bir devre başlamıştır. O artık sadece bir kumandan değil aynı zamanda bir devlet adamıdır. Memleketin en seçkin fikir ve sanat adamları çevresinde toplanmışlardır. Mustafa Kemal savaş meydanlarında fikir ve sanat hareketlerinden uzak kalmasının eksiğini artık tamamlamaya başlamıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında onun İslam tarihi ve uygarlığı ile ilgilendiğini biliyoruz. Bilhassa İslamiyet'in ilk dört halife devrindeki demokratik kurumları onun ilgisini çekmiştir. Vakit buldukça İslam tarihi okumakta, çevresinde bu saha ile ilgili kimselerle çalışmalar yaptırıp bunlardan faydalanmaktadır. Adliye Bakanı Seyit Bey'e İslamiyet'te kadın hukuku konulu bir çalışma yaptırmış ve bunu dikkatle okumuştur. Türkçülük hareketinin önderleri ile de Mustafa Kemal bu yıllarda ilgi kurmuştur. Hamdullah Supi, Halide Edip, Rıza Nur, Akçuraoğlu Yusuf gibi Türkçülerin ileri gelenleri Kurtuluş Savaşı'nın ilk günlerinden başlayarak Ankara'ya gelmiş, kurtuluş çabasına katılmışlardır. Halide Edip anılarında Mustafa Kemal'in onları Türkçülük hareketini enine boyuna tartışıp dinlediğini, çıkışlar yaptığını, bu tartışmalardan zevk aldığını yazmaktadır. Onun Türkçülük akımına ilgisi bundan ibaret değildir. Hiçbir zaman bu akımla etraflıca ilgilenecek vakit bulamamıştır. Zaten Mustafa Kemal'in Türkçülüğe pek ısınamamış olduğu da söylenebilir. Türkçülüğün pantronist ve yayılmacı yönü Mustafa Kemal'e bir hayalcilik olarak görünmüştür. Ayrıca Türkçülerle işi dışlı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne Mustafa Kemal'in kızgın olması ve Türkçülüğe dış destek veren Alman sömürgeciliğinin Türkiye'yi felakete götüreceğine Mustafa Kemal'in inanması onun bu akımın dışında tutmuştur. Mustafa Kemal'i 1925'lerden sonra dil ve tarih konularına ilgisi onu bu alanlarda okumaya itmiştir. Dil ve tarih kurumları bu ilginin sonucudur. Türkiye'de idareyi ele alan askerlerin 1980'de bu iki kurumu kaldırmasına kadar bu kurumlar Atatürk'ün mirasından ayrılan para ile desteklenmiş ve yaşamıştır.